Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde bilhassa 19. yüzyıldan itibaren gelişen ıslahat, reform ve modernleşme hareketlerini, bu hareketler içerisinde bilhassa hukuk, siyasi rejim, hürriyet ve demokrasi istikametinde yaşanan gelişmeleri, değişmeleri ele almaya gayret ediyoruz. Malum 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun reform ve modernleşme dönemi, Osmanlı-Türk reform süreci, modernleşme süreci bu dönemde ciddi bir ivme kazanıyor. Buradaki ivmenin Avrupa'daki modern kurum, kavram ve süreçleri Osmanlı coğrafyasına, Osmanlı ülkesine ithal etmenin yanı sıra bu kurum, kavram ve süreçlerin Osmanlı, İslam, Türk tarihindeki karşılıklarını arama, bu manada da bunları yerleştirme, bunların yerli gelenekle, milli gelenekle, dini gelenekle ilişkisini kurma gayretlerinin var olduğunu görüyoruz. Mesela çok bilinen o Tanzimat ıslahat fermanlarında bile bu gayretleri görebiliriz. Metinlerde bunu görebiliriz. Keza bu metinleri ve bu süreçleri savunan Namık Kemal diyelim, Ali Suavi diyelim, işte Ahmet Cevdet Paşa diyelim, Tunuslu Hayrettin Paşa diyelim. Bütün bu isimlerde bu çabayı görüyoruz. Bu çaba çerçevesinde bir ıslahat, tanzimat ve kanuni esası birinci meşrutiyet dönemlerini müteakiben ikinci meşrutiyet dönemini konuşmaya başlamıştık. İkinci meşrutiyet dönemi bu Osmanlı-Türk modernleşme birikiminin bir sonucu ve aynı zamanda bugünkü modern Türkiye'yi hazırlayan birçok siyasi gelenek ve siyasi hadisenin kökeninde yatan bir tecrübeyi, bazen kırılmayı, farklılaşmayı, çatışmayı, ihtilafları, tartışmaları bünyesinde barındırıyor. Bu tarihten itibaren, 1908'den itibaren çok ciddi gelişmeler, tartışmalar yaşanmış. Siyasi, fikri yelpazenin teşekkül ettiği bir dönem. Ama tıpkı 19. yüzyılda Osmanlı-Türk modernleşmesinde olduğu gibi, bütün bu modernleşme, reform hareketleri gerçekleşirken, aynı zamanda bunların arkasında dış politikada Osmanlı Devleti'nin büyük problemler yaşadığını, bazen problemin ötesinde savaşlar yaşadığını bilmemiz lazım. İkinci Meşrutiyet dönemi de tam böyle bir dönem. Bu reform ve modernleşme hareketleri, Libya, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, bilahare Birinci Cihan Harbi çerçevesinde onlarla eş zamanlı olarak gelişiyor ve ister istemez bunlar, bu süreçler birbirlerini etkiliyorlar. Bu etkilenme kaçınılmaz. O bakımdan Osmanlı-Türk modernleşmesi belki de bütün modernleşme hareketleri, reform hareketleri için bu söylenebilir. Böyle bir boş zamanınızda herhangi bir manava veya mağazaya gidip rahatça yapacağınız bir alışveriş ikliminde gerçekleşmiyor. Bu çok sert mücadelelerin olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Zaten belki de bu reform ve modernleşme hareketlerine yönelik motivasyon da buralardan kaynaklanıyor. Çünkü bunlar olmazsa insanlar, gruplar, siyasi partiler, ekoller, devletler neden böyle bir arayış içerisinde olsunlar ki? Bu ikisi birbirini bir yandan besliyor ama diğer taraftan da bazen çok yoğun dış problemler veya savaşlar birbirine ket de vurabiliyor. Yani aksatabiliyor, maksadın gerçekleşmesini engelleyebiliyor. Dediğim gibi 19. yüzyıl modernleşme çalışmalarına, çabalarına bu pencereden de bakmak gerekiyor.
Müzik.
Meşruti demokrasi döneminde 1908-1920 yılları arasında 4 seçim gerçekleşiyor. 4 seçimle oluşan, teşekkür eden 4 meclis var. Bu programdan itibaren bu seçim ve meclisleri ele almaya çalışacağız. Tabii şimdi şunu söylemek lazım baştan. Bizde zaman zaman siyasi ve fikri polemikler bu dönemlere atıfla yeniden gelişebiliyor. Şimdi bizim burada ortaya koyacağımız, tartışacağımız konular elbette bu siyasi polemikler çerçevesinde onları da ilgilendiren bir zemin teşkil ediyor. Ama bizim buradaki maksadımız bu polemiklere girmek değil, bu aradan geçen zaman zarfında, 100 yılı aşan zaman zarfında burada ortaya konulan tecrübeyi anlamak, anlatmak ve o zaman yaşanan bir takım polemik, sert tartışmaları kanırtarak buradan yeni ayrışmalar ortaya çıkarmasına yönelik bir gayret değil. Tam aksine bütün siyasi hareketlerin, bütün fikri hareketlerin buralardan elde edeceği tecrübe ve olgunlukla hem tarihe hem günümüze hem de geleceğe bakabileceğine işaret etmek. Doğrusu tarihe bugünkü polemik ve kavgaların sadece mühimmatı, malzeme tedarikçisi olarak bakmamak, belki de işte geçmişten günümüze gelen, günümüzü kuran, günümüzden de geleceği kuran, bu manada da hepimizin ortak paydasını teşkil edecek bir tecrübe havuzu olarak da bakmak lazım. Elbette bunu yapmak kolay değil. Yani kolay değil derken bu biraz uzmanlık, donanım istiyor. Diğer taraftan da bu siyasi polemiklerden ari kalmak, bu siyasi polemiklerin dışında kalmak üzerine istiyor. O bakımdan kolay değil ama bunu yapmak da her halükarda hepimize düşen bir vazife. Şimdi bu vazife çerçevesinde de 1876 Kanun Esasisi'nin en önemli ve yenilikçi hükümleri yasama meclisi ve yasa yapım süreçleri idi. Padişah 1878'de meclisi tatil ettiğinde, yani 2. Abdülhamit, bu işlem toplumda büyük bir hayal kırıklığına yol açmamıştı. Ama aradan geçen 30 yıllık mutlakiyet rejimi şartları değiştirdi. Bu şartların değişmesini de mutlakiyet rejiminin padişahı 2. Abdülhamit'in Osmanlı reform ve modernleşme hareketlerini devam ettirme gayretleri meydana getirdi. Nasıl oldu bu? Evet, 2. Abdülhamit kanun esası ve meclis üzerinden yürütülen bu modernleşme hareketini askıya aldı. Ama diğer taraftan eğitim, ulaşım, iletişim alanında devletin bu anayasayla öngörülen yasama faaliyetleri çerçevesinde gelişebilecek, temsilcilik düzeyinde gelişebilecek, yani seçmenin temsil edilmesi düzeyinde gelişebilecek modernleşme mecrasını askıya almışken, bu yolu kapatmışken, diğer alanlarda, yani teknoloji, diğer hukuk bürokrasi kalemlerinde modernleşme hareketleri büyük bir ciddiyette yürüdü, yürütüldü. Bu mimaride de var. İşte bugün birçok gelişmiş yerimizde, ilimizde, ilçemizde o dönemin halihazırda da bugünün en büyük okulları 2. Abdülhamit döneminde yapılmıştır. Bu şehirlerin merkezlerinde saat kuleleri vardır. Bu da 2. Abdülhamit döneminden kalma imar hareketlerinin bir yansımasıdır. Demir yollarından yollara, dediğim gibi iletişime kadar birçok örnek vermek mümkün. Dediğimiz gibi bu 30 sene meşrutiyet rejimine ilişkin algıyı değiştirdi. Meşrutiyet artık toplumsal bir çerçeveye kavuşmaya başladı. Meşrutiyet talebi, kanun esası talebi, meclis talebi. Meşrutiyetin her derde deva bir ilaç olacağına dair bir inanç ve mutabakat geniş bir aydın çevresinin ortak paydasına dönüştü. 2. Abdülhamit böyle düşünmüyordu, böyle de istemiyordu ama Osmanlı modernleşmesi, dediğimiz gibi, 2. Abdülhamit devrinde hız kesmeden devam etti ve bu modernleşme çabalarının devamında 2. Abdülhamit istemese bile geniş bir aydın kesiminde bu modernleşmenin devamı, tamamlayıcısı, taşıyıcısı olarak kanun esası meclis düşüncesi de ve meşruiyet düşüncesi de giderek güçlendi. Eğitim alanında çok ciddi bir başarı vardı. Modern eğitim sistemi içinden çıkan genç memur ve subaylar mevcut durumlarıyla sadece mesleklerini icra etmekte kalmak istememiş, ülke idaresinde de söz sahibi olmayı talep etmişlerdir. Bu talep engelle karşılaşınca buradan bir siyasi muhalefet ortaya çıkıyor. Avrupa'ya kaçanlar orada bir muhalefet oluşturuyorlar. Bir Jön Türk hareketi meydana geliyor. Muhalefet içinde farklı ekoller, ideolojiler, meşrepler birbirine bağlayan bir ortak payda istibdadın sona ermesi, mutlakiyet rejiminin sona ermesi, seçimli bir parlamentonun oluşturulması, Batı Avrupa'da olduğu gibi iktidarın meclis marifetiyle sınırlandırılması arzusuydu. Aynı talepler ülkedeki farklı gayrimüslim unsurların aydınları için de söz konusuydu. Yıllara yayılan bir mücadeleyle buna muvaffak olundu ve neticede Osmanlı Devleti çöküş sürecini parlamentolu bir rejimle karşıladı. 1908, 1912, 1914 ve 1919'da 4 genel seçim yapıldı. Osmanlı modernleşmesi yeni bir aşamaya geçti. Çok aktörlü, çok taraflı, yönetilmesi çok güç, siyasi mücadele, sosyoekonomik meseleler, biraz önce söylediğimiz gibi çok ciddi dış gayliler, savaşlar, bunların içeriye yansımaları, içerideki bazı grupların, yapıların, derneklerin, partilerin uluslararası güç ve devletlerce kullanılması çok ciddi bir mücadelenin kapısını açmıştı. Bütün bu mücadele ikinci meşruiyet sonrası dönemde seçimler ve parlamentonun var olduğu bir zeminde gerçekleşti. İkinci meşruiyette seçim İttihat Terakki Cemiyeti demekti. Cemiyet, Jön Türk Hareketi'nin en kuvvetli parçasıydı. Avrupa'da ortaya çıkan cemiyet, muhalefet yıllarında Rumeli'deki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile birleşmiş, birleştikten sonra onun şahsiyetine bürünmüş, teşkilat modelini benimsemiş, kadrosunda genç mektepli subaylar ve memurlar öne çıkmıştır. Tabii hemen söylemek lazım, bu kuruluşu itibariyle bir gizli cemiyettir. Meşruiyetin ilan edilmesine dönük mücadeleyi Rumeli'de vermiştir. Bu teşkilat enerji ve geçmişi meşruiyetin bütün seçimlerinde ondan sonra kurulacak fırka ve cemiyetlerin önüne geçmesine yol açmıştır. İlk seçimde 1908'de görünüşte tek rakibi 2-3 aylık bir parti olan Ahrar Fırkası'dır. 1908'de kurulmuştur. 1912 seçiminde ise Hürriyet ve İtilaf Fırkası'dır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası da 1911'de kurulmuştur. Bununla birlikte 1912 seçimleri İttihat ve Terakki'nin iktidarı kaybetmekten en çok korktu ve kendisine en çok mücadele vermek zorunda hissettiği bir seçim olmuştur. Bu seçim 4 senelik yıpranmanın da etkisiyle İstanbul ara seçiminden bir oy farkla da olsa Hürriyet ve İtilafa mağlup olmaları üstüne yapılmıştır. 1914 seçimi bir darbenin, Babali baskınının üstüne gerçekleşecek. İttihat ve Terakki Cemiyeti seçime rakipsiz girecektir. Cemiyet kendisini feshetmiş olmasına rağmen 1919 seçimleri öncesinde de gayri resmi olarak vardır. Müdafaa-i Hukuk Hareketi içinde küçümsenmeyecek bir kadro ekseriyetindedir. Seçimin de bu manada bir ölçüde tarafıdır. Bütün bu seçimlerin içinde seçim öncesi şartları bakımından çoğulcu cereyan eden tek seçim 1908 seçimleridir. Yani sonraki dönemde 1900 seçimle başlayan meşruiyet süreci maalesef bu bahsettiğimiz, girişte ifade ettiğimiz konular ve İttihat Terakki'nin tarzı yüzünden çoğulcu diyemeyeceğimiz bu manada hani rekabetin sınırlı olduğu seçimler olarak tarihe geçecektir. Bu bakımdan 1908 seçimleri arifesine, öncesine, bu dönemdeki gelişmelere bakmakta fayda var. Meşrutiyet seçimleri toplumun dini milli kimlikler açısından parçalandığı ve siyasileştiği bir zeminde gerçekleşmiştir. İkinci meşrutiyet seçimleri için partiler kadar önemsenmesi gereken unsurlar gayrimüslimlerdir. İttihat ve Terakki'nin çekirdek kadrosu Türk-Müslüman unsura dayanmakla birlikte meşrutiyet arifesinde Osmanlıcılığı benimsemiştir. Bu kapsamda cemiyet Abdülhamit idaresine karşı Ermeni teşkilatlarıyla bile rahatlıkla işbirliği yapmıştır. İlk yasama döneminin etkili ismi Vartkes Efendi, Erzurum mebusu, kendilerine gönderilen programa karşı taşnakların programını kastederek bu programla beni seçerseniz seçin diyerek özgüvenini göstermiştir. Böyle bir gayrimüslim damar olduğunu da bu manada hatırlatmalıyız. Cemiyetin basında sözcüsü gözüyle bakılan Hüseyin Cahit, meşrutiyet ilan edildikten sonra Osmanlı kimliğinin çok öne çıktığını, Türk kimliği açısından 2. Abdülhamit döneminin bile gerisine düşüldüğünü hayıflanarak anlatacaktır. Bununla birlikte yarışmacı olsun veya olmasın her seçimde İttihat Terakki Cemiyeti, Osmanlı gayrimüslimleriyle özellikle Rum ve Ermeni unsuru temsil eden yapılarla rekabet etmiş, işbirliğine de yönelmiş, pazarlık da yapmış, yerine göre taviz de vermiştir. Rumlar Ermeni Patrikhanesi ve Helen Politik Birliği isimli teşkilat da seçim yarışında bir baskı grubu olacaktır. Birlik, Rum cemaatinin belli adaylara yönlendirilmesi ve seçmenlerin bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmış, bir seçimden başka seçime desteklediği partiyi değiştirebilmiştir. 1908 seçimlerinde cemiyet her ne kadar taşnaklarla işbirliği yaptıysa da Ermeni Patrikhanesi kurumsal geçmişi ve temsil kabiliyetiyle cemiyetin ihmal etmediği, hatta ülkenin bir tek parti rejimine dönüştüğü 1914 seçimlerinde bile muhatap aldığı ve işbirliği yapma ihtiyacı hissettiği bir yapı olmuştur. Bütün bunlar Müslüman unsur dışında unsurların nüfus içinde göz ardı edilemeyecek oranıyla açıklanabilir. Yani bu manada ülkeyi yönetecekseniz bu unsurları da dikkate almak, onların siyasette temsil edilmesinin de yolunu kapamamak gerekiyor. İttihat Terakki Cemiyeti gayrimüslim adayların kendi programını benimsemiş olup olmadığı hususunda titiz ve seçici davranmamıştır. Yani bu programa tabi olmayan gayrimüslim unsurlar da İttihat Terakki'de boy gösterebilmiştir. Osmanlı gayrimüslimleri seçim yarışında kendi içinde de rekabet halinde olmuştur. Rumlar 1908 seçimleri sırasında İzmir'de yaptıkları taşkınlıkla İzmir mebusu olarak görmek istedikleri ama seçilemeyen bir Rum mebusun sonradan seçimini sağlamışlar. Seçilen bir Ermeni mebusun üyeliği bu yüzden düşürülünce bu sefer Ermeniler kolektif bir eylem hazırlığına girişmiş ama bir Türk mebusu istifa ettirilerek o Ermeni mebusun yerine seçimi sağlanmış. Bütün bu süreç İttihat Terakki Cemiyeti'nin inisiyatifinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla İttihat Terakki Cemiyeti'nin hani burada tanzim edici, düzenleyici rolüne bir kere daha işaret etmekte fayda var. Evet, bu bahsi İttihat Terakki Cemiyeti, gayrimüslimler, seçimler, bunların parlamentodaki faaliyetleri bahsini ele almaya önümüzdeki programda da devam edeceğiz. Ben dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize saygılarımı sunuyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.